Ayrım 10. Felsefe. Sayfa 124. Ünite 10. Siyaset felsefesi. Amaçlar. Bu üniteyi çalıştıktan sonra toplum ile devletin felsefe için kendi başına bir sorun olduğunu görebilecek, felsefe tarihinde devlet ile toplumun ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, en iyi yönetim biçiminin hangisi olduğu gibi sorulara verilen yanıtlar hakkında bilgi edineceksiniz. 1. Toplum, devlet, felsefe. Her bilimin kendine özgü bir nesnesi olduğu, bilimlerin nesnelerine göre birbirinden ayrıldığı bu kitapta sık sık yinelendi. Buna göre toplum sosyolojinin, devlet ise siyaset biliminin nesnesidir. Ancak sosyoloji toplumu ele alırken onu parçalar, tek tek toplumsal ilişkilere, toplumsal kurumlara bakar, toplumsal olayları, olguları nedensel bağlantılar kurarak açıklamaya çalışır. Bunu yaparken toplumu bir bütün olarak görmez, toplumsal ilişkilerin kuruluşunun ardında ne gibi ilkeler bulunduğunu sormaz, toplumsal gerçekliği bir olgu olarak görüp bu gerçekliğin değişik görünümlerini açıklamakla yetinir. Siyaset bilimi de devleti ele alırken onun işleyişini temel sorun olarak görür. Bu bilim için devlet işleyen bir makinedir ve amacı bu işleyişi kolaylaştırmak, bu işleyişteki aksaklıkları gidermektir. Buna karşılık toplum felsefesi toplumu, devlet felsefesi devleti bir bütün olarak ele alır. Toplum ile devlet bu felsefe disiplinleri için kendi başına bir sorundur. Bu iki disiplin bir arada siyaset felsefesi diye adlandırılır. Toplumun ve devletin ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, bir doğa düzeni mi yoksa insan yapısı bir düzen mi olduğu, devletin nasıl yönetilmesi gerektiği soruları, siyaset felsefesinin eski çağdan bu yana yanıtlamaya çalıştığı sorular olmuştur. Eski çağdan bu yana filozoflar, Platon'dan Aristoteles'e, Machiavelli'den Rousseau'ya, Alman idealistlerine dek uzanan bir gelenek içinde çeşitli devlet biçimleri üzerine eleştirel olarak bilgi ortaya koymaya çalışmışlardır. Hepsinin ana amacı siyaset denen olguyu deneysel bir temelde ele almak, bu olguyu bir kuramla açıklamak olmuştur. Sonunda da en iyi devlet biçiminin ne olduğu konusunda bir siyaset öğretisi ortaya koymuşlardır. Böyle ele alındığında siyaset, siyaset biliminin konusudur. Siyaset felsefesi ise ilk örneğini Aristoteles'te bulduğumuz siyaset öğretisinin yaptığı gibi devlet biçimlerini sınıflamaktan, siyasal süreçleri ve olguları deneysel bir biçimde betimlemekten, siyasal ideolojileri ele almaktan ibaret değildir. Siyaset bilimi olanla ilgilidir, siyaset felsefesi ise olması gereken üzerinde durur. İnsanoğlu onca deneyimine karşın tarih boyunca her zaman her yerde geçerli olabilecek devlet biçimleri, yönetim biçimleri geliştirememiştir. Her devlet biçimi ortaya çıktığı somut koşulların ürünüdür. Bundan ötürü siyaset felsefesi her çağda çağın gerçekliğinden yola çıkar. Her tarihsel çağın gerçekleştirmeyi amaçladığı ideler vardır. Örneğin Orta Çağ'ın idesi, insanlığı dinsel bir çatı altında, evrensel bir devlet idealinde birleştirmekti. Yeni Çağ'ın ideleri ise özgürlük ve eşitlik olmuştur. Siyaset felsefesinin yakın geçmişine baktığımızda hep bu iki idenin gerçekleştirilmeye çalışıldığını görürüz. Günümüz siyaset felsefesinin en önemli sorunu olan demokrasi, bu idelerin gerçekleştirilme sürecinin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Geçmişe bakmak, şimdiyi kavramak için gereklidir. Ama her çağda karşımızda duran sorunlar yeni sorunlardır. Siyaset felsefesinin işi her çağda bu yeni sorunları çözmektir. Çözülmeyi bekleyen sorunlar her çağda başka başkadır. Geçmişte siyaset felsefesi devletin ne olduğu, kaynağının, yapısının, amacının ne olduğu gibi sorunlarla uğraşmıştır. Günümüz siyaset felsefesi ise özgürlük, eşitlik, idelerinin ışığında sivil toplum-devlet ilişkisinin ne olması gerektiği sorusuyla karşı karşıyadır. Siyaset felsefesi günümüzde sivil toplum-devlet ilişkisi içinde ortaya çıkan siyaset olgusunu ele alır. Bu çerçevede siyasal iktidarın kaynağı ve meşrutiyeti, birey-devlet ilişkisi, demokrasi gibi temel sorunlar siyaset felsefesinin konusu olur. İki temel kavramlar. 2.1 Devlet. Her felsefe disiplini gibi siyaset felsefesi de bir takım kavramlarla iş görür. Bunlardan biri devlet kavramıdır. Devlet günlük yaşamımızda çok sık kullandığımız halde tanımlanması oldukça güç bir kavramdır. İlkin devlet kavramının biri geniş, öteki dar olmak üzere iki anlamda kullanıldığını görüyoruz. Geniş anlamda devlet kavramından belli bir biçimde örgütlenmiş bir insan topluluğu anlaşılır. Dar anlamda devlet kavramı ise bu insan topluluğunun yönetim örgütünü dile getirir. Ancak devletin ne olduğu konusundaki görüşlerin ortak noktası onun üç öğeden oluşan siyasal bir örgütlenme olduğudur. Üç öğe yani ülke, insan topluluğu ve kurumsallaşmış iktidar. Ülke, devlet iktidarının kullanım alanının sınırlarını belirleyen coğrafi toprak parçasıdır. Bu coğrafi alan üzerinde yaşayan insan topluluğu da devletin bir oluşturucusudur. Ancak siyaset felsefesini ilgilendiren temel öğe siyasal iktidardır. Siyasal ya da kurumsallaşmış iktidar, ülkede yaşayan insanlar arasındaki ilişkileri düzenleme gücü ve yetkisidir. Siyasal iktidar devlet içinde oluşur. Devletin bu iktidarı kullanmak için süreklilik taşıyan siyasal ve hukuksal bir örgütü vardır, bürokrasi. Devlet bu örgütü aracılığıyla en üstün hükmetme gücü olarak tanımlanan egemenliği kullanır. Kısaca devlet, belli bir ülke üzerinde yerleşmiş, zorlayıcı bir yaptırım gücüne ve yetkisine sahip bir iktidarca yönetilen bir insan topluluğunun oluşturduğu siyasal kuruluştur. 2.2 Sivil Toplum. Toplum bilinçli bireylerden, özellikle aralarında örgütleşme bağları ve karşılıklı görevler bulunan kişilerden kurulu topluluğun adıdır. Ancak bu toplumu geniş anlamda tanımlamak olur. Dar anlamda toplum ise doğal eğilimlere değil, sözleşmeye dayanan, belirli amaçlara ulaşmak için isteyerek kurulan, bir ilke üzerine kurulmuş birliktelik ya da topluluk anlamına gelir. Birey de toplumu oluşturan en küçük öğedir. Etik alanında kişi olan insan, siyaset alanında birey olur. Devlet toplumsal bir örgütlenme olmakla birlikte toplumla aynı şey değildir. Devletin ortaya çıkmasıyla bir bölünme de ortaya çıkar. Siyasal, hukuksal bir kurum olan devlet toplumdan tamamen kopuk değildir. Ama topluma tam bir boyun eğişte devletin doğasına aykırıdır. Devlet toplum karşısında bir ölçüde özerk bir kurumdur. Devletin toplum karşısındaki bu özerk konumu, devlet örgütünün ve devlet yöneticilerinin toplumsal çıkar adına kendi çıkarlarına hizmet etmesi, toplumu baskı altına almaya çalışması gibi tehlikeleri beraberinde getirir. Devlet gücünün meşru kabul edilmesi ve devletin zor kullanma yetkisine sahip tek toplumsal örgüt olması, bu tehlikenin boyutlarını genişletir. İşte bu nedenle eski çağdan beri, filozoflar devletin toplum ve bireyle ilişkilerinin ne olması gerektiğini sormuşlar, devlet iktidarının sınırlanması üzerinde durmuşlardır. Devlet iktidarının kazanılmasında ve kullanılmasında toplumun, halkın etkili olmasını savunan tüm yaklaşımların amacı aynıdır, sivil toplum. Sivil toplum, toplum bireylerinin üstün bir gücün uyruğu değil, yurttaş olduğu, yasaların devletçe dayatılmayıp yurttaşlarca yapıldığı toplumdur. Bu, devletin özerkliğine bir sınır getirilmesi ya da topluma devlet karşısında daha fazla özerklik verilmesi anlamına gelir. Günümüz demokrasi kurumları gelişmiş ülkelerdeki durumdan yola çıkarak çoğulcu demokrasi modelleri ortaya koymuşlardır. Bunlar siyasal sistem içinde devlet dışı toplumsal örgütlenmelere önem vererek sivil toplumu amaçlarlar. Günümüzün demokratik toplumlarında kişilerin belirli toplumsal, iktisadi, siyasi amaçlar için örgütlenerek bir araya geldiklerini görüyoruz. Yani birey devletle tek başına karşı karşıya kalmıyor, kendi çıkar ve isteklerini yine kendisi gibi düşünen insanlarla birlikte devlete kabul ettiriyor. Devlet de işlevlerini yerine getirirken toplum içindeki grupları ve örgütlenmeleri hesaba katmak zorunda kalıyor. Toplumdaki çeşitli çıkarları temsil eden siyasi partiler, dernekler, sendikalar gibi toplumsal örgütlenmelerin siyasi kararların verilmesinde etkili olabildiği sivil toplum, bireyi devlet karşısında korumanın gerçek güvencesidir. Böylece siyasi kararların oluşmasında devletin egemen rolü azalmakta, devlet ile toplum arasındaki çatışma giderilmektedir. 2.3 Hukuk Devleti. Sivil toplumda devlet kurumları hukuk devleti idealine göre kurulmuştur. Yasa yapma, yargılama, yürütme tek elde toplandığında bunun adı despotizmdir. Oysa bir devletin temel görevi bireylerin haklarını güvence altına almaktır. Bir hukuk devletinde yasama yetkisi halkın temsil edildiği parlamentoya, yürütme devlete aittir. Yargıda devletin güvencesi altında bağımsız yargı organına aktarılır. Devletin işlevlerinin bu şekilde ayrılmasına güçler ayrılığı denir. Siyaset, insanın başkalarına yönelik eylemlerinde ortaya çıkar. Anımsanacağı gibi etik alandaki eylem de başkalarına yönelik eylemdi. Siyaset bu anlamda etik bir olgudur. Bundan ötürü siyaset felsefesinin de etik temelleri vardır. Ama siyaset felsefesi, insanın siyasi eylemlerini bir takım ahlaki ölçütlere göre değerlendiren herhangi bir etiğe indirgenemez. Tıpkı etik alanında insanların yapıp etmelerini, ilişkilerini düzenleyen ilkelerin, değerlerin, kuralların olması gibi bir topluluk içinde yaşayan insanların eylemlerini, birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen ilkeler vardır. Bu ilkelere dayanarak konan kuralların, yasakların hepsi bir arada hukuk dediğimiz alanı oluşturur. Her siyasi eylem meşruiyetini hukuk düzeninden alır. Başka deyişle meşruiyet siyaset alanında eylemlerin hukuk düzenine uygunluğudur. Gerek devletin, gerek bireylerin yapıp etmeleri hukuk düzenince belirlenmiş hak ve ödevlere uygun olmalıdır. Hak çiğneyen, ödevi yerine getirmeyen eylem meşru sayılamaz. Burada temel haklar sorunuyla karşı karşıya geliriz. Demokratik bir toplumda bireyin hukuk düzenince güvence altına alınması gereken hakları ve özgürlükleri üç öbekte toplanabilir. İlk öbekte bireyi devlete ve topluma karşı koruyan haklar bulunur. Bunlara koruyucu haklar adı verilir. Din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, haberleşme özgürlüğü, özel yaşamın korunması, basın özgürlüğü bu öbeğe girer. Devletin bu alanlara olabildiğince az karışması beklenir. İkinci öbekte isteme hakları denen haklar bulunur. Bu haklar kişilerin devletten bazı şeyleri talep edebileceğini dile getirir. Örneğin çalışma hakkı, sosyal güvenlik hakkı, konuk hakkı bu türden haklardır. Bu haklar devlete toplumsal alanda bir takım ödevler yükler. Üçüncü öbekteki haklar ise katılma hakları diye dile getirilir. Bunlar kişilerin toplum yönetiminde söz sahibi olmasını sağlayan, siyasi iktidarın kullanımına katılmasını sağlayan haklardır. Siyasi etkinlikte bulunma, siyasi parti, dernek ve sendika kurma, bunlara üye olma, seçme ve seçilme hakları bu öbeğe girer. Ancak bu üç öbekteki haklar ayrı ayrı ele alınmalarına karşın bir bütün oluştururlar. Bir öbekteki hakların bulunmadığı bir toplumda öteki öbektekilerin de işlerliği kalmaz. 2.4 Devlet, birey ve toplum. Aşağıda göreceğimiz gibi geçmişte devlet nedir, devletin kökeni nedir gibi soruları yanıtlamaya çalışan filozoflar devletin toplumsal yaşamı düzenleyen bir kurum olduğunu düşünmüşlerdir. Ancak devletin toplumsal ilişkileri düzenlerken bütünün, toplumun iyiliğini mi yoksa tekin, bireyin iyiliğini mi gözetmesi gerektiği sorusu her çağda farklı şekillerde yanıtlanmıştır. Bilindiği gibi bütün parçaların toplamından ibaret değildir, ondan fazla bir şeydir. Teklerin, bireylerin bir araya gelmesinden oluşan toplumda bireylerin toplamından fazla bir şeydir. Bundan ötürü bütünün, toplumun iyiliği her zaman tek tek bireylerin iyiliği anlamına gelmeyebilir. Totaliter, bütüncü yönetim biçimleri hep bütünün, toplumun iyiliğine dayanarak kendilerini meşrulaştırmak istemişlerdir. Bu yönetim biçimleri devleti bütünle özdeşleştirir. Bütünün iyiliği adına bireyi ve birey haklarını baskı altına alır. Eski çağ ve orta çağ devletlerinde gücünü Tanrı'dan alan yöneticiler tüm insanlık için tanrısal adaleti gerçekleştirmeyi amaçlamış, iktidarlarını bu yolla meşru kılmak istemişlerdi. Birey ise yalnızca bir uyruktu. Ünlü İngiliz yazar George Orwell'ın 1984 adlı romanında böyle bütün dünya adına yaratılmış bir dünya resmedilir. Romanın kahramanı işkence görürken işkenceciye ağabeyin var olup olmadığını sorar. İşkenceci bunun ne demek olduğunu sorduğunda kurban tıpkı benim var olduğum gibi der. İşkencecinin yanıtı şudur: sen yoksun, bu demektir ki tek insan, birey yoktur ya da en azından onun varlığı bütün için bir araçtır. Ne var ki birey ve bireyin hakları bütün adına ve kendini bütünle özdeşleştiren devlet adına feda edilemez. Bireyin, tek insanın kendine özgü hakları vardır. Ama bu haklar bireye, toplum karşısında ve toplumsal ilişkileri düzenleyen devlet karşısında bir takım ödevler yükler. Devlet, bireyin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak zorundadır. Birey de vergi vererek, askerlik yaparak, trafik kurallarına uyarak, devlete ve topluma karşı ödevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Günümüzde devlet, birey, toplum ilişkilerinin yarattığı sorunların çözümü, demokrasilerde gerçekleşen hukuk devleti ile olanaklıdır. Hukuk devletinde devlet, kendini bütünle özdeşleştiren, dolayısıyla kendini kendi başına bir amaç haline getiren, baş edilmez bir güç değildir. Bu üçlü ilişkide en büyük tehlike, amaçlarla araçların birbirine karıştırılmasıdır. Devletin bireylerin kendilerini geliştirmesi, hak ve özgürlüklerini kullanabilmeleri için bir araç olduğu, bütünün iyiliğinin ancak böyle gözetilebileceği unutulmamalıdır. 3. Toplum ve Devlet Öğretileri 3.1. Eski Çağ 3.1.1. Platon. Eski Çağ filozofu Platon'a göre devletin, burada aynı zamanda toplum anlamındadır, doğal bir kökü, devleti kurduran doğal bir neden vardır. Hiçbir insanın kendine yetmemesi, gereksinimlerini gidermek için başkalarının yardımını istemesidir bu neden. Bundan ötürü devletin ödevi, insanların yaşayışlarını kendilerine mutluluk sağlayacak şekilde düzenlemektir. Bunun yolu da topluluk yaşamını ahlak ilkelerine göre düzenlemekten geçer. Platon'un devlet öğretisinde insan ruhunun üç yanı olduğu görüşü önemli bir yer tutar. İnsan ruhunun nasıl üç yanı varsa, devlet de böyle üç kısımdan, ruhtaki itkilere, bedensel iştahlara, bitkisel yana, karşılık besleyen takımı, isteyen yana, iradeye, karşılık koruyucular takımı, akıl yanına karşılık öğreticiler takımından oluşmuştur. Böylece Platon, tek insan ile devlet, toplum arasında sıkı bir benzerlik kurar. Topluluk yaşamının maddi temellerini, günlük gereksinimlerinin peşinde koşan yurttaşlar sağlar. Bunlar besleyenler takımıdır. Üreticiler, işçiler, zanaatkarlar. Koruyucular dışarıda düşmana karşı savaşarak, içeride de yasaların yürütülmesini sağlayarak devletin varlığını korur. Yöneticiler, öğreticiler ise devletin yönetim ilkelerini, yasaları koyarlar. Her takımın kendine özgü bazı erdemleri vardır. Bilgelik, cesaret, ölçüllülük ve adalet ana erdemlerdir ve bunlar devletin sürekliliğini sağlar. Yöneticilerin özel erdemi bilgelik, koruyucuların özel erdemi cesarettir. Cesaret hiçbir şeyden korkmamak değil, nelerden korkulacağını, nelerden korkulmayacağını bilmektir. Ölçüllük ile adalet ise belli bir takımın erdemi değildir. Bunların herkeste bulunması gerekir. En alttaki takımın kendine özgü bir erdemi yoktur. Herkeste bulunması gereken ölçüllük, herkesin yönetenlerin en iyi olması gerektiği düşüncesinde birleşmesi, adalet ise her takımın kendine düşen ödevi yerine getirmesidir. İdeal devlet, en iyilerin yönettiği devlettir. Bu devlette yasaların koyulması, topluluk yaşamının düzenlenmesi işi bilge kişilere, filozoflara verilmiştir. Platon'a göre devletin başına filozoflar geçmez ya da baştakiler felsefe yapmazsa insanlığın sıkıntıları sona ermeyecektir. Devletin son amacı ise yurttaşları erdemli kılmak, onlara erdemli bir yaşam sağlamaktır. 3.1.2 Aristoteles Aristoteles'in toplum ve devlet felsefesi de tıpkı Platon'da olduğu gibi ahlak anlayışına sıkı sıkıya bağlıdır. Aristoteles'e göre insan her şeyden önce bir zoon politikondur, toplumsal bir varlıktır. Bundan ötürü ahlaksal olgunluğa ancak devlette, toplumda erişebilir. Devletin asıl amacı yurttaşları ahlakça olgunlaştırmaktır. İnsanda erdem için doğal bir yatkınlık vardır. Bu yatkınlığın geliştirilmesi gerekir. Hükümet şekillerinin doğru ya da yanlış olduğunu gösterecek ölçü, devleti bu amaca göre düzenleyip düzenlemedikleridir. Bir hükümet şekli toplumun ahlakça olgunlaşmasını amaç olarak göz önünde bulunduruyorsa doğrudur. Buna göre bir kişinin egemen olduğu şekillerde krallık doğru, zorbalık yanlıştır. Birkaç kişinin egemen olduğu şekillerde bilgi ve düşünüş bakımından en iyilerin başta bulunduğu aristokrasi doğru, zenginliğe dayanan oligarşi yanlıştır. Herkesin egemen olduğu şekillerde yasalı bir düzen doğru, yığının anarşisi olan demokrasi yanlıştır. Aristoteles, Platon gibi ideal bir devlet resmi çizmez. Hükümet şekillerini devletin asıl amacı olan insanın ahlakça olgunlaşmasını sağlama ödevi bakımından değerlendirmekle yetinir. 3.2 Orta Çağ. Orta Çağ'da Augustinus Civitas Dei, Tanrı Devleti adlı ünlü yapıtında Tanrı Devleti'nin gelecekteki Tanrı ülkesinin bütün yurttaşlarından kurulacağını söyler. Bunun karşıtı olan yeryüzü devleti ise şeytana boyun eğmiş olanları kapsayacaktır. Yeryüzünde gelip geçen insanlık tarihi ise bu iki devletin birbirinden ayrılma sürecinden başka bir şey değildir. Augustinus, Hristiyan Kilisesi'nin anlam ve görevini kuramsal olarak temellendirmeye çalışmıştır. Augustinus'un bu düşüncesini benimseyen Orta Çağ Hristiyan Kilisesi de kendisini Tanrı Devleti'nin yeryüzündeki temsilcisi saymıştır. Orta Çağ'ın devlet anlayışı evrenselcidir. Bu anlayışa göre devletin görevi yeryüzünde tanrısal devlet düzenini gerçekleştirmektir. Orta Çağ Kilisesi kökünü Tanrı'da bulur. Kendini bütün siyasal kurumların üstünde görür. 3.3 Rönesans. Rönesans'la birlikte Orta Çağ'ın bu dinsel anlayışının yerini artık öbür dünyaya değil, bu dünyaya bağlı olmak isteyen bir anlayış alır. Bu çağda bilim, sanat, din, devlet özerk birer kurum olarak ortaya çıkarlar. Rönesans'ta ulusal bilinç uyanmaya başlayınca Orta Çağ devletinin evrenselci yapısı yıkılıp yerini ulusal devletlerin çokluğu alır. Rönesans'ın devlet ve toplum felsefesi günümüze dek ulaşan devlet ve toplum anlayışlarının temelini oluşturur. 3.3.1 Machiavelli. Niccolò Machiavelli, eski çağın devlet görüşünü Rönesans'ın bu yeni eğilimleriyle birleştirir. Onun görüşü ulusal devlet kavramının ilk örneğini oluşturur. Hükümdar adlı yapıtında güce dayanan ulusal devlet ülküsünü sergiler. Ona göre devlet bütün gücünü bir ulusa dayanmaktan almalı, kiliseye bağlı olmaktan kurtulmalıdır. Devletin başındaki kimsenin tek amacı devleti yaşatmak, gücünü artırmak olmalıdır. Bu amaca ulaşmak için başvuracağı her yol, kullanacağı her araç da meşrudur. Din, ahlak ve hukuk devlete bağlıdır. Devletin güçlü olması için devlet adamı bunları da birer araç olarak kullanabilir. Ahlak ve hukuk devlete bağlı olduğundan devletin sınırlarının bittiği yerde onlar da biter. Machiavelli, devleti Tanrı'nın planını yürütecek bir kurum olmaktan çıkararak insanın doğal gereksinimlerinin bir ürünü olarak görür. Bu da her alanda doğal nedenleri arayan Rönesans'ın eğilimine uygun bir görüştür. 3.3.2 Goratius. Rönesans'ın sonlarında devletin temeline doğal hukuku koyan bir düşünür ile Hollandalı Hugo Goratius ile karşılaşırız. Goratius, Savaş ve Barış Hukuku üzerine adlı yapıtında hukuk felsefesi bahsinde sözünü ettiğimiz doğal hukuk pozitif hukuk ayrımını yapar. Doğal hukuk, insanın akıllı özünde bulunan, böyle olduğu için de tarih içerisinde değişmeyen, her türlü pozitif hukuktan önce gelen, aklın buyruğu olduğu için ancak felsefe ile kavranabilen hukuktur. Pozitif hukuk ise insanın kendisinin tarih içerisinde ortaya koyduğu hukuktur ve bu hukuk ancak zamanı ve koşulları göz önünde bulundurarak, yani tarihsel olarak kavranabilir. Fransız devriminin insan hakları bildirisi ve Birleşmiş Milletler'in insan hakları öğretisi Hugo Goratius'un bu doğal hukuk anlayışında temelini bulur. Goratius'un devlet felsefesinin temelindeki doğal hukuk kavramı bir takım hakların insanın doğasında bulunduğunu kabul eder. Bu haklar toplumdan topluma değişmez, evrenseldir. Ama doğal hukukun gerçekleşmesi için bir güç gerekir. Bu da devlet gücüdür. Devletin görevi kendi varlığını borçlu olduğu doğal hukuku gerçekleştirmek ve korumaktır. 3.4 Ütopya. 3.4.1 Thomas More. Rönesans'ta sosyalist devlet anlayışının köklerini de buluruz. Thomas More, 1516'da yayınladığı Ütopya adlı romanında ideal bir devlet düzeni tasarlar. Platon'un devletini örnek alan More, Onun yalnızca yöneticiler için düşündüğü yaşama biçimini, Platon yöneticilerin ailesi ve mülkü olmasını yasaklar, onlar her şeyin ortaklaşa olduğu bir düzen içerisinde yaşamalıdır. İdeal devletin bütün yurttaşlarına yayar. Morse'a göre ahlak düşüklüğünden kurtulmanın tek yolu özel mülkiyetin kaldırılmasıdır. Özel mülkiyetin olduğu yerde toplumsal adalet gerçekleşemez. Bütünün mutluluğu için eşitlik ilkesinden yola çıkmak gerekir. Oysa mülkiyetin hak sayıldığı durumda eşitlik ilkesi uygulanamaz. Dünya nimetlerini adil ve eşit olarak bölüştürüp bütünün mutluluğunu sağlamak için özel mülkiyet kaldırılmalıdır. Morse'un romanında bu ideal durum, Ütopya adlı bir adada bulunan devlette gerçekleşir. Ütopya devleti mülkiyet ortaklığına dayanır. Bu adada para da yoktur. Bunun için mal değiş tokuşu vardır. Adada yaşayanların gereksinimleri parasız karşılanır. Ütopya devletinin amacı toplum ile bireylerin gereksinimlerini karşılamak, herkese bilim ve sanatla uğraşmak için gereken boş zamanı sağlamaktır. Ada insanları bunun için günde 6 saat çalışırlar. Bu devletin yöneticileri de Platon'da olduğu gibi sıkı bir eğitimle yetiştirilir. Thomas Morse'un bu yapıtının modern devlet kuramları üzerinde derin etkileri olmuştur. 3.4.2 Campanea. Tommaso Campanella'da Civitas Solis, Güneş Devleti adlı yapıtında ideal bir devlet resmi çizer. Platon'un ideal devletinde olduğu gibi Campanella'nın devletinde de bilim ve felsefe egemendir. Devleti yönetenler iyi yetişmiş kişiler olacaktır. Yine bir adada bulunan Güneş Devleti'nin başında hem filozof hem rahip olan bir hükümdar bulunur. Yurttaşlar devletin sıkı denetimi altında yetişirler. Burada da tam bir ortaklık uygulanır. Kimsenin kendi evi, kendi karısı, kocası, kendi çocuğu yoktur. Her şey ortaklaşadır. Çünkü bu gibi şeyler insanın bencilliğini körükler. Herkese yeteneklerine uygun işler verilir. Herkes gereksinimlerini, hak ettiklerini elde eder. Ölçü, bütünün iyiliği, bütünün yararıdır. 3.4.3 Francis Bacon. İngiliz filozofu Francis Bacon, Nova Atlantis, Yeni Atlantis adlı yapıtında yine bilime dayanan ideal bir devlet tasarlar. Bu devlet de bir adadır ve bu adanın dışındaki dünya ile hiçbir ilişkisi yoktur. 12 yılda bir gemi yollanır ve başka yerlerdeki bilimsel, teknik gelişmeler öğrenilir. Her türlü bilimi ve araştırmayı düzenleyen Bilimler Haznesi adlı bir örgütün bulunduğu bu adada yüksek bir kültür vardır. Bu örgütün işi varlıkları incelemek, her şeyin nedenini araştırmaktır. Thomas Morse'un, Campanella'nın ve Bacon'ın ideal devleti hep bilgiye ve bilmeye göre düşünülür. Devletin temeli toplumsal adalet değil, bilgidir. Amaç toplumu ve devleti bilgiye dayandırmak, bilimin verilerine göre düzenlemektir. 3.5 Yeni Çağ. 3.5.1 Toplum Sözleşmesi. 17. ve 18. yüzyıllarda doğal hukuk kavramını temele koyan bir devlet anlayışı görülür. Bu konudaki en önemli iki görüşten birini İngiliz filozofu Thomas Hobbes, ötekini Fransız filozofu Jean-Jacques Rousseau dile getirmiştir. 3.5.1.1 Hobbes. Hobbes'un devlet kavramı cisim anlayışına dayanır. Devlet bir cisimdir ama doğal cisimlerden ayrı olarak yapma bir cisimdir. Çünkü insanlar önceleri toplum içerisinde devlet halinde yaşamıyorlardı. Doğada asıl gerçek olan tek tek cisimlerin bir araya gelerek geri kalan şeyleri oluşturması gibi devlette insanların bir arada bulunuşlarında asıl gerçek olan bireylerin bir araya gelerek oluşturdukları kurumların toplamıdır. Devlet yapma bir şeydir ama bu onun zorunlu olmadığı anlamına gelmez. İnsanın bütün eylemleri zorunlu nedenlerle belirlendiğinden devlet de zorunludur. İnsan doğası gereği kendi varlığını koruyup sürdürmeye çalışır. Doğa nimetlerinden olabildiğince çok yararlanmak ister. Bundan ötürü herkes herkesin düşmanı olup ve herkesin herkesle savaşı ortaya çıkar. Bu durumda Hobbes'a göre insan insanın kurdudur. Homo homini lupus. Ama ayrı durum insanın varlığını sürdürme isteğine aykırı, dolayısıyla tehlikeli olduğundan insanlar herkesin güvenliğini sağlayan bir düzeni aramışlardır. dünya nimetlerinden yararlanırken zora başvurmaktan vazgeçmek üzere birbirine söz vermiş, zora başvurma yetkisini ve gücü boyun eğecekleri bir kişiye devretmek için aralarında anlaşmışlardır. İşte bu sözleşme ile devlet kurulmuş, doğa durumundan yurttaşlık durumuna geçilmiş olur. Bireylerin birbirine aykırı olan birçok istencinin yerini tek bir istenç alır. Hobbes'un devlet anlayışına göre doğa durumunda haktan, haksızlıktan, iyiden, kötüden söz edilemez. Çünkü insan varlığını korumaya yarayan şeyi haklı ve iyi sayar. İyi ile kötü herkes için başkadır ve herkesin her şey üzerinde hakkı vardır. Ama devlette iyi ile kötünün, haklı ile haksızın içeriği belirlenir. Herkesin üzerinde birleştiği doğal hukuk ya da ahlak ortaya çıkar. Hobbes'a göre devletin gücü mutlaktır. Herkesin herkesle savaşını önlemek için devletin güçlü olması gerekir. Hobbes bunu dile getirmek üzere devlet felsefesine geliştirdiği yapıtına Leviathan adını, Tevrat'ta geçen bir devin adını vermiştir. 3.5.1.2 Rousseau. Rousseau'nun devlet öğretisinin temelinde de doğal hukuk kavramı yatar. İnsanlar arasında eşitsizliğin kaynağı ile toplum üzerine konuşma ve toplum sözleşmesi adlı yapıtlarında sergilenen devlet ve toplum görüşünün dayanağı, insanın doğasında bulunan özgürlük ve hak eşitliği duygusudur. Rousseau'ya göre ilk insan, doğa durumundan başlayıp toplumun kuruluşuna dek tam bir eşitlik içerisinde mutlu yaşıyordu. Doğa durumu, tarımın başlaması ve ona bağlı olarak mülkiyet kavramının ortaya çıkması ile sona erdi. Doğal eşitliğin ortadan kalkması insanları sözleşme yoluyla bir araya gelmeye zorladı. Bu sözleşme ile de mülkiyet ile eşitsizlik iyice pekişti, özgürlük de tamamen ortadan kalktı. Devletler arası savaş başladı. Bütün bunlar doğa yasalarına aykırıydı. Çünkü eşitsizlik doğal hukuka uygun değildi. Ancak doğa durumu bir daha geri dönmeyecektir. Modern toplum yalnızca doğal bireylerin bir aradalığından oluşan bir topluluk değildir. İster istemez yasalı bir biçimi olması, eşitsizliğe değil, herkesin eşitliğine dayanan, herkesin doğal haklarının korunduğu bir düzeni olması gerekir. İnsanlar arasındaki eşitsizlik, kültürün değiştirilemez bir olgusu haline gelmiştir. Bu durumu düzeltmenin tek yolu, her türlü sınıf ve zümre ayrılığını ortadan kaldırıp, mutlak bir hak eşitliği sağlamaktır. Devletin ödevi, kültür alanında doğanın yasalarını gerçekleştirmektir. Devleti işletip varlığını sürdürecek olan genel istençtir, halkın istencidir. İnsan özgür doğar ama kendini bir takım zincirlerle bağlanmış bulur. Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmanın yolu, insanın kendisinin onayladığı, özgür istenciyle bağlandığı bir devlet biçimini gerçekleştirmektir. Bunun için de devlet, yurttaşı, varlığının temeli olarak genel istenci görecek şekilde yetiştirmelidir. 3.5.2 Locke Hobbes 17. yüzyılda insanın yapısında bulunan kendini koruma ve geliştirme isteğinden yola çıkarak doğa durumunda tam bir bencilliğin egemen olduğunu ileri sürüyordu. Devlet ise insanın bencilliğini dengeleyen yapma bir cisimdi. Devleti kurduran güdü, insanların canlarını, mallarını her an tehdit eden bir tehlikeden kurtulup barışa erme isteğiydi. Bunun için de insanlar haklarını ve güçlerini kendi üstlerindeki bir güce devretmek üzere sözleşmişlerdi. Ama insanların arzuladığı barış ancak bütün gücün tek elde toplandığı mutlakiyetçi bir devlet biçiminde gerçekleşebilirdi. Buna karşılık Locke, liberal devlet öğretisini savunur. Doğa insanları aynı türden yaratmıştır, aralarında yönetenler ve yönetilenler diye bir ayrım yapmamıştır. İnsanlar başlangıçta savaş halinde değildir, hep topluluk halinde yaşamışlardır. Başlangıçta bile herkesin kendi malı mülkü, kendi bedeni ve kendi ürettikleri üzerinde doğal bir hakkı vardı. Devlet de bu doğal can ve mal hakkını korumak üzere kurulmuştur. Locke'a göre de devlet yapma bir kurumdur, sözleşme ile kurulmuştur. Devletin kuruluş amacı doğal hakların korunması olduğundan bir kişinin, birkaç kişinin egemenliğine bırakılamaz. Devlette egemen olan kişiler değil, yasalardır. Devlet için en büyük tehlike zorbalıktır, despotizmdir. Devletin asıl görevi olan hakkı korumaktan uzaklaşıp hakkı baskı altına almasının kaynağında yasama ve yürütme gücünün tek elde bulunması yatar. Bir hukuk devletinin en sağlam temeli güçlerin ayrılması, yasama ve yürütme yetkilerinin ayrı organlara verilmesidir. 3.5.3 Montesquieu 18. yüzyıl Fransız filozofu Montesquieu, Yasaların Ruhu adlı kitabında siyasal özgürlüğün temellerini, koşullarını ele alır. Montesquieu için devletin ve hukukun kaynağı sözleşme değildir. Hukuk insanın doğasındadır ama insanların gereksinimlerine göre değişir. Kurumlar ile yasalar keyfi değildir. Bunların varlığı bir takım doğal koşullara bağlıdır. Yasalar iklimle, törelerle, yaşayış biçimiyle, din ile, bir ulusun karakteri ile ilgilidir. Bundan ötürü bir ulusa uygun olan yasaların bir başka ulusa da uyması ancak bir rastlantı sonucudur. Montesquieu'ye göre en doğru devlet biçimi monarşidir. 3.6 19. yüzyıl 3.6.1 Hegel. Hegel'in devlet görüşünü nesneltin anlayışı içerisinde buluruz. Hegel'in hareket noktası bireyin iradesi ile genel irade arasındaki bağdır. Nesneltin ileriye doğru geliştikçe bireyin iradesi genel irade ile uzlaşır. Kişi kendini kendi üstündeki bir yasaya bağlar. Bu yasayı kendi yasası olarak hisseder. Hegel'e göre ahlaklılığın ölçüsü de budur. Kişi kendini aşıp kendi üstündeki nesnel bir düzene bağlandığı ölçüde ahlaklı olur. Nesnel ahlak devlette tam bir gerçekliğe ulaşır. Devlette bireyin iradesi ile genel irade tam bir uyum içerisindedir. Devlet genel iradenin gerçeklik kazanmasıdır. Devlet tek tek iradelerin bir toplamı değil, akıllı canlı bir bütündür. Akıl devlette kendini kendi özüne uygun olarak gerçekleştirir. Bunun için devlet akla uygun bir varlıktır. 3.6.2 J.S. Mill Liberal bir toplum ve devlet görüşü olan J.S. Mill, yararcılık ilkesinden yola çıkarak toplumun yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunur. Özgürlük Üstüne adlı denemesinde zorunlu devlet denetimi ile kişisel özgürlük isteklerini dengelemeye çalışır. Mill, demokratik bir düzende halk erkinin sınırlandırılması gerektiğini ileri sürer ve toplumsal tiranlığın bilinen monarşik ve oligarşik tiranlıklardan daha kötü olabileceğini söyler. Mill'e göre ileri sürdüğü özgürlük anlayışı yalnızca yetenekleri gelişmiş insanlara uygundur. Bundan ötürü toplumun geri aşamalarında söz konusu olamaz. Demokrasinin başka yönetim biçimlerinden üstünlüğü, herkesin zeka ve yeteneklerine olanak sağlamasıdır. Hiçbir kişi grubunun yönetimi demokrasi kadar insanlığa yararlı olamaz. Özet. Toplum felsefesi toplumu, devlet felsefesi devleti bir bütün olarak ele alır. Toplum ile devlet, bu felsefe disiplinleri için kendi başına bir sorundur. Bu iki disiplin bir arada siyaset felsefesi diye adlandırılır. Toplumun ve devletin ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, bir doğa düzeni mi yoksa insan yapısı bir düzen mi olduğu, devletin nasıl yönetilmesi gerektiği soruları, siyaset felsefesinin eski çağdan bu yana yanıtlamaya çalıştığı sorular olmuştur. Eski çağdan bu yana filozoflar, Platon'dan Aristoteles'e, Machiavelli'den Rousseau'ya, Alman idealistlerine dek uzanan bir gelenek içinde çeşitli devlet biçimleri üzerine eleştirel olarak bilgi ortaya koymaya çalışmışlardır. Hepsinin ana amacı, siyaset denen olguyu deneysel bir temelde ele almak, bu olguyu bir kuramla açıklamak olmuştur. Sonunda da en iyi devlet biçiminin ne olduğu konusunda bir siyaset öğretisi ortaya koymuşlardır. Böyle ele alındığında siyaset, siyaset biliminin konusudur. Siyaset felsefesi ise ilk örneğini Aristoteles'te bulduğumuz siyaset öğretisinin yaptığı gibi devlet biçimlerini sınıflamaktan, siyasal süreçleri ve olguları deneysel bir biçimde betimlemekten, siyasal ideolojileri ele almaktan ibaret değildir. Siyaset bilimi olanla ilgilidir, siyaset felsefesi ise olması gereken üzerinde durur. Eski çağda Platon, devletin ödevinin insanların yaşayışlarını kendilerine mutluluk sağlayacak şekilde düzenlemek olduğunu, bunun yolunun da topluluk yaşamını ahlak ilkelerine göre düzenlemekten geçtiğini düşünmüştür. Aristoteles de Platon gibi ahlak anlayışına bağlı kalmış, insanın ahlaksal olgunluğa ancak devlette ulaşabileceğini savunmuştur. Orta Çağ'da gelecekte kurulacak bir tanrı devleti tasarlanır. İnsanlık tarihi tanrı devleti ile yeryüzü devletinin birbirinden ayrılma sürecinden başka bir şey değildir. Orta Çağ'ın evrenselci ve dinsel devlet anlayışının yerini Rönesans'ta bu dünyayı temele alan ulusal devlet anlayışı alır. Bu çağda Hugo Goratius devletin temeline doğal hukuku koyar ve doğal hukuk pozitif hukuk ayrımını yapar. Yine bu çağda ideal devleti betimleyen ütopyalarla karşılaşırız. 17. ve 18. yüzyıllarda doğal hukuk kavramını temele alan ve devleti bir sözleşmenin ürünü olarak gören toplum ve devlet öğretileri ortaya çıkar. Hobbes ile Rousseau bu öğretileri savunurlar. 19. yüzyılda liberal devlet anlayışı önem kazanır ve demokrasinin en iyi yönetim biçimi olduğu savunulur. Değerlendirme soruları. 1. İnsanda erdem için doğal bir yatkınlık vardır. Bu yatkınlığın geliştirilmesi gerekir. Hükümet şekillerinin doğru ya da yanlış olduğunu gösterecek ölçü, devleti bu amaca göre düzenleyip düzenlemedikleridir, diyen filozof aşağıdakilerden hangisidir? A. Platon, B. Bacon, C. Aristoteles, D. Hobbes, E. Locke. Yanıt C'dir, Aristoteles. 2. Aşağıdakilerden hangisi Thomas More'un Ütopya adlı romanında dile getirilen bir görüş değildir? A. Ahlak düşüklüğünden kurtulmanın tek yolu özel mülkiyetin kaldırılmasıdır. B. Bütünün mutluluğu için eşitlik ilkesinden yola çıkmak gerekir. C. Devletin amacı toplum ile bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak olmalıdır. D. Devlet herkese bilim ve sanatla uğraşması için gereken boş zamanı sağlamalıdır. E. İnsan insanın kurdudur. Bu durum insanın varlığını sürdürme isteğine aykırıdır. Yanıt E'dir. İnsan insanın kurdudur. Bu durum insanın varlığını sürdürme isteğine aykırıdır. 3. Devletin gücünü Leviathan adlı bir devle birleştiren filozof aşağıdakilerden hangisidir? A. Bacon, B. Rousseau, C. Hobbes, C. Campanella, E. Montesquieu. Yanıt C. Hobbes. 4. Aşağıdakilerden hangisi Hobbes'un devlet felsefesinde sözleşmeden doğan sonuçlardan biri değildir? A. Doğa durumundan yurttaşlık durumuna geçilmesi, B. Herkesin herkesle savaşı, C. İyi ile kötünün tanımlanması, D. Birçok istencin yerini tek bir istencin alması, E. Herkesin üzerinde birleştiği bir hukukun ortaya çıkması. Yanıt B. Herkesin herkesle savaşı. 5. Devlet görüşünü cisim anlayışına dayandıran filozof aşağıdakilerden hangisidir? A. Hegel, B. J.S. Mill, C. Hobbes, D. Locke, E. Rousseau. Yanıt C. Hobbes. Sözlük ve kavramlar dizini. Adalet, doğrunun hakkın korunması. Platon ile Aristoteles'ten beri herkesin kendine düşeni yapması demek olan ana erdem. Doğru olarak kabul edilmiş olan da uzlaşma. Herkesin hakkının yasalarla tanınmış olması. Demokrasi. Halkın kendini yönetmesi ya da halkın halk adına yönetilmesi, insanın değerini öne çıkaran, kişilerin karşılıklı anlayış içinde birbirlerine özgürlük tanımalarını ve bütün için sorumluluk duymalarını birlikte yaşamanın temeli olarak alan yaşama biçimi. Devlet, belli bir biçimde örgütlenmiş insan topluluğunun yönetim örgütü. Eşitlik, yasalarla tanınmış hak ve özgürlüklerde eşit olma. Liberalizm, herkese vicdan, inanç, düşünce özgürlüğü tanınmasının gerekli olduğunu savunan özgür düşünüşe bağlı dünya görüşü. Özgürlük, her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi istencine, kendi yasasına, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi, bağlı olmama, engellenmemiş olma. Sözleşme, İnsanların bir toplum kurmak, özgürlüğü ve eşitliği herkese sağlamak için özgürlüğü genel istence aktarmak üzere aralarında uzlaşmaları. Toplum. Bilinçli bireylerden ve özellikle aralarında örgütleşme bağları ve karşılıklı görevler bulunan kişilerden kurulu topluluk. Yasa. Toplumda bireyler arası ilişkileri düzenlemek amacıyla devletçe konmuş yönerge ve kurallar. Yararlanılan ve başvurulabilecek kaynaklar. Gökberk Macit, 1974, Felsefe Tarihi, Ankara Bilgi Yayın Evi. Tunçay Mete, derleyen, 1988, Batı'da Siyasal Düşünceler Tarihi, 1-2-3, Ankara Teori Yayınları. 10. ayrımın sonu, sayfa 138.